الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda sizlerle buluşmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle bizden önce nice ümmetler gönderdi. Biz ümmetlerin en sonuncusuyuz. Onların içinden de görevini yerine getirenler oldu. Görevlerini yerine getirdikleri müddetçe Allah Azze ve Celle onları yeryüzünde şeref sahibi kıldı, güç sahibi kıldı. Görevlerini yerine getirmemeye başlayınca, dünyaya meyletmeye başlayınca onlardan vazife alındı, bir başka ümmete verildi. Sonunda bu vazife bize kadar geldi. Allah Azze ve Celle Müslümanlara vermiş olduğu misyonu ifade etmek için ümmet kelimesini kullanır. Bir topluluk demez, bir ırk demez. Onlara ümmet der. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurur. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Allah Azze ve Celle bize ümmet ismini uygun görmüştür. Ümmet ve imam kelimeleri aynı kökten gelir. Ve ümmet yeryüzünde sorumlu olan topluluk demek. İmam nasıl ki toplumun önündeki insandır. İmam nasıl ki toplumun lideridir, önderidir, öncüsüdür. Aynı şekilde bir topluluk da önder olarak seçildiyse, Allah Azze ve Celle tarafından yeryüzünde bir görev ile görevlendirildiyse, dünyanın ve insanlığın imamı olarak tayin edildiyse, işte o zaman Allah onlara ümmet ismini uygun görmektedir. Sadece Allah'a iman etmekle, sadece peygamberine iman etmekle, namaz kılmakla, oruç tutmakla vazifeli olsaydılar, onlara ümmet denilmeyecekti. Sadece iman, sadece ibadet, sadece ahlak olsaydı, dinin gönderilişinin sebebi sadece bunlar olsaydı, o takdirde adımız ümmet olmayacaktı. Yeryüzünde bir görev verilmemiş olsaydı bize, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek, Allah'ı hakim kılmak, kullara kulluğu engellemek ve bizi kendilerine kul yapmak isteyenlere karşı mücadele vermek ve yeryüzünde haramlara karşı mücadele vermek, bunun gibi vazifelerimiz olmasaydı, yeryüzünde adaleti tesis etmek, zulmü engellemek gibi bir vazifemiz olmasaydı bize ümmet denilmeyecekti. Allah Azze ve Celle bize ümmet dediğine göre bizi sadece iman ile değil, sadece ibadet ve ahlakla değil, aynı zamanda bütün haramlara engel olmak, bütün zulümleri durdurmak ve şirki yeryüzünden kaldırmak, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olmasını sağlamak, Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirmek. İnsanın vazifesi bu, Müslümanın vazifesi bu, ümmetin vazifesi bu. Allah Azze ve Celle bize ümmet demekle vazifemizin olduğunu ifade etmiş oluyor. Vazifelisiniz ve insanlıktan sorumlusunuz. Yeryüzünde hiçbir fitne kalmayana kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir hayat nizamı meydana gelene kadar mücadele etmekle sorumlusunuz deniliyor. Allah Azze ve Celle bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Sadece ferdi olarak İslam'ı yaşamamızı istemiyor. Sadece aile olarak İslam'ı yaşamamızı istemiyor. Sadece bir ulus devleti olarak, ırk olarak İslam'ı yaşamamızı istemiyor. Allah Azze ve Celle bütün dünyaya İslam'ı hakim kılmamızı istiyor. O yüzden bize ümmet diyor, yeryüzünde İslam'ı hakim kılmakla sorumlu olduğumuz için bize ümmet denilmesinin sebebi bu. Ümmetler geldi geçtiler. Birçok ümmet görevlendirildi. Görevlerini yaptıkları müddetçe Allah Azze ve Celle onları destekledi. Sonra bazı ümmetler görevlerini ihmal etmeye başlayınca Allah Azze ve Celle onları götürdü. Onların yerine başkasını getirdi. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Ey müminler! Kim içinizden, her kim dininden dönecek, İslami hayat tarzından dönecek olursa, İslam medeniyetini terk edecek olursa, Allah onları götürür ve onların yerine başka bir millet getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere karşı mütevazi, kafirlere karşı ise şiddetli ve çetin olan bir başka topluluğu Allah sizin yerinize getirir. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ Onlar öyle bir topluluk olurlar ki kınayanların kınamasından da korkmazlar. Allah Azze ve Celle görevini yerine getirmeyen ümmetlere nasıl bir ceza vereceğini ifade ediyor bize. Görevini yerine getirdikleri zaman onları destekleyen Allah, görevlerini terk etmeye başladıklarında onları götürmekte ve yerlerine başkasını getirmektedir. Bu Allah'ın sünnetidir. Kur'an Allah'ın sünnetini bize açıklıyor. Kanunlarını açıklıyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki bir maddeyi bırakırsanız yere düşer. Fizik kanunları var, yer çekimi kanunu var. Aynı şekilde toplumlarla ilgili kanunlar var. Tüm kainat Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre hareket ediyor. Toplumlarla ilgili kanunlara da bütün toplumlar uymak zorundalar. Nasıl ki bir bardağı bir Müslüman da bıraksa yere düşer, bir kafir de bıraksa. Dün de bıraksanız yere düşer, yarın da bıraksanız yere düşer. Bir kadın da bıraksa, bir erkek de bıraksa yere düşer. Allah'ın kanunu herkes için geçerli. Aynen onun gibi toplumlarla ilgili kanunları da bütün dünya için geçerli. Geçmişte Allah Azze ve Celle o kanunlarına göre nasıl muamele ettiyse bize de aynı şekilde muamele eder. Ve ümmet vazifesini yapmaz ise Allah Azze ve Celle onlardan da bu görevi çeker alır. Geçmiş ümmetler son ümmet olmadıkları için Allah onları tamamen yok etti, yerlerine başka bir ümmet getirdi. Çünkü onlar son ümmet değildiler.
Biz ise son ümmet olduğumuz için Allah Azze ve Celle bizi tamamen görevlerimizi yapmamaya başladık. Son 2-3 asırda buna rağmen Allah bizi tamamen götürmedi. Bizi tamamen öldürmedi. Tamamen yok etmedi. Çünkü biz son ümmettik. Ve Hazreti Peygamber'in ümmetine Allah Azze ve Celle bir şans daha veriyor. Yeryüzünün son ümmetine tekrardan dirilme şartı, tekrardan dirilme şansı veriyor Allah Azze ve Celle. Geçmiş ümmetler hangi hataları yaptılar ve sonra çöktüler? Ümmetimizin dirilişini konuşurken ümmetlerin çöküşünü de biraz konuşmak zorundayız. Hangi sebeplerle ümmetler çöküyor? İşte onların tersi yapıldığı zaman ümmetler dirilecek demektir. O yüzden ümmetlerin çöküşünün de konuşulması gerekiyor. Allah Azze ve Celle Peygamberimizin diliyle de, kendisi de kitabında bu dini neden gönderdiğini ve bu dinin, bu ümmetin istikbalinin nasıl olacağını bize haber eder. Tevbe suresinde de, Fetih suresinde de buyurulur ki huvellezî ersele resûlehu bil hudem ve dinil hak li yuzhirehu aleddin kullihim. O Allah ki peygamberini hidayet ile gönderdi, hak din ile gönderdi. Neden? Li yuzhirehu aleddin kulli, bütün dinlere üstün kılmak için. Bu dini Allah'ın gönderme sebebi bütün dinlere onu üstün kılmak için. Hazreti Peygamber hayattayken bunu görmeye başladı. Ömrünün son 3-4 senesinde birkaç milyon kilometre karelik Arabistan yarımadası fethedildi. 3-4 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan yarımadası fethedildi. Efendimiz hayattayken zaten bunu görmeye başladı. Fakat bir kısmını gördüyse de bütün dinlere üstün geldiğini Müslümanlar daha sonraki asırlarda görecekler. O Allah Resulü'nü bunun için gönderdi. Bütün dinlere üstün gelsin diye. Hazreti Peygamber bunu anlatırken buyurur ki İstanbul'un fethedileceğini bildirmiş olduğu hadisin bir rivayetinde Roma'nın da fethedileceğini bildirir ve kendisine sorulduğu zaman ya Resulallah hangisi önce fethedilecek, İstanbul mu Roma mı? Efendimiz buyurmuştu ki Heraklius'un şehri olan Konstantiniyye, İstanbul önce fethedilecek, daha sonra Roma. Efendimiz'den sonra 8 asır kadar sonra İstanbul fethedildi. Roma'nın fethi henüz gerçekleşmediyse de Efendimiz haber vermiş oldu ve ümmetine moral verdi, ümit verdi ve büyük hedefler gösterdi. Çünkü bu ümmet yeryüzünde bütün dinlere üstün kılmak, üstün gelmek için gönderilmiş olan ümmettir. Allah Resulü haber veriyordu ki bir zaman, yani bir müddet sonra moralinizi bozacak olaylar olacak. Müslümanların başına bir takım işler gelecek. Ümmetinin ileride ne gibi olaylarla karşılaşacağını bize haber verirken bir hadiste buyuruyor ki bir zaman gelecek, başka milletler size saldıracaklar. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri olan olayı söylüyor. 100 yıldan beri olan olay. Size saldıracaklar ve sizden çekinmeyecekler. Dediler ki ya Resulallah neden? Neden? İleride sayımız mı azalacak, ondan dolayı mı? Hayır dedi, tam tersine. İleride çekirgeler kadar çoğalacaksınız ama dünyada kıymetiniz kalmayacak. Selin üzerindeki köpük gibi kıymetsiz olacaksınız. Selin üzerindeki çerçöp gibi kıymetsiz olacaksınız. Çünkü kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah dediler. kerahiyetul mevt ve hubbu dünya buyurdu. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi bu kalbinizde olunca dünyada kıymetiniz kalmayacak. Dünyadaki düşmanlarınız sizden korkmayacak. Dünyaya dalacaksınız, görevlerinizi ihmal edeceksiniz. İşte o zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Gücünüzü kaybedeceksiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ümmetinin ileride kötü günlerin ümmetini bekleyeceğini haber verdiği gibi güzel günlerin geleceğini de haber veriyor. Her ikisini de söylüyor. Bazı hadislerde bu şekilde ümmetinin kıyamete yakın kötü günler göreceğini bildirdiği zaman ümmetinin tamamen moralinin bozulmaması için Efendimiz ümmetinin daha sonra tekrardan düzeleceğini, tekrardan başlayacağını ifade ediyordu. Bu hadisleri okuyanlar, mesela demin söylemiş olduğum Vehn hadisini okuyanlar, yani bir zaman gelecek zayıflayacaksınız ve size saldıracaklar, sizden çekinmeyecekler. Bunu okuyanların belki morali bozulacak. Efendimiz o yüzden Roma'nın da fethedileceğini haber vererek, yani üzülmeyin, tekrardan düzeleceksiniz ve tekrardan güçleneceksiniz mesajını veriyordu. Bir hadiste buyuruyor: Bedel İslam-ı garibe, İslam garip olarak başladı. Ve seyaudu keme bede garibe, ve tekrar garip hale döner. Başladığı gibi tekrar garip hale döner. Bazıları hadisten ümitsizlik anladılar, ümitleri kırıldı. Demek ki Müslümanlar zayıflayacak ve ondan sonra o şekilde bitip gidecek, öyle zannettiler. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu kastediyordu: Yaudu fiili Arapçada yuidu manasında da kullanılıyor ve İslam garip olarak başladı, tekrar garip hale döner, zayıflar ve tekrar başlar ve yeryüzünde yeni bir hareket başlar. Efendimizin söylemek istediği oydu. Başka hadislerle birleştirildiği zaman bu hadisin ümitsizlik vermek için değil, ümit vermek için söylendiği anlaşılır. Tekrardan başlayacağını, tekrar bir dirilişin olacağını ifade ettiği anlaşılır. Bir hadiste Efendimiz yine buyurur ki: Mesel-i ümmeti kelmatar, benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelhu hayrun em ahiru, bilinmez başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Herkes başının hayırlı olduğunu düşünebilir. Ama Efendimiz buyuruyor ki bilinmez ki başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Belki nesil olarak, belki fert olarak Ebu Bekirler, Ömerlerin seviyesine gelmek, öyle bir neslin olması mümkün değil. Belki Efendimizin dönemi gibi bir dönemin olması mümkün değil. Çünkü kendisi bir hadiste bunu ifade ediyor: en hayırlı dönem benim dönemim, sonra beni izleyenlerin dönemi, sonra da onları izleyenlerin dönemi. Sahabe, tabi'in, tebe'ut tabi'in dönemleri yani. Evet, belki fert olarak Ebu Bekirlerin, Ömerlerin seviyesine çıkacak. Öyle insan, öyle bir nesil, sahabe nesli gibi, sahabe asrı gibi bir asır belki gelmeyecek. Fakat güç olarak Müslümanlar güçlenecek. Tüm dünyada bütün dinlerin üstüne çıkacak, hakimiyeti eline geçirecek. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hak. O Allah Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Bütün dinlere üstün gelsin diye gönderdi. Dolayısıyla bu gerçekleşecek ve İslami hareket tekrar başlayacak. Evet, belki zayıflayacak. Peygamberimizden sonra hareket büyüdü ve 3,5 kıtada at koşturacak duruma geldi. Fakat daha sonra, biraz sonra temas edeceğim başka bir takım sebeplerden dolayı gerileme başladı. Fakat Müslümanların ümitsizleşmemesi için Peygamberimiz ümmetine karşı vazifesini yerine getiriyor ve ümit verici şekilde haber veriyor. Tekrar diyor yükseleceksiniz. Tekrar dirilişiniz gerçekleşecek. Evet, garip hale döneceksiniz. Zayıflayacaksınız, zayıflayacaksınız. Ezileceksiniz. Hatalarınızdan dolayı gerileyeceksiniz. Ama merak etmeyin, tekrar yükselişe geçeceksiniz. Ve seyaudu kema beda garibem. Nasıl ki ilk zamanlarda başladı, yavaş yavaş büyüdü, büyüdü, büyüdü. Aynı o hale geleceksiniz ve tekrar başlayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu birçok hadislerinde ifade eder. Benim ümmetimin içerisinde cihat kıyamete kadar devam edecektir buyurur. Ne bir zalimin zulmü bunu engelleyebilecek, ne de bir adaletli halifenin, adaletli bir hükümdarın adaleti bunu engelleyecek. İster adalet olsun, ister zulüm olsun, benim ümmetimde bu mücadele kıyamete kadar devam edecek buyurur. Allah Resulü bu din bütün evlere girecek buyuruyordu. Bütün evlere girecek. Taştan yapılmış olsa da, topraktan yapılmış olsa da, kıldan yapılan çadırlara da, bütün evlere bu din girecek. Ve Rabbim bana doğuları ve batıları gösterdi. Yeryüzünün doğusunu ve batısını dürdü, benim önüme koydu. Ve benim ümmetim bütün bu bana gösterilenlere sahip olacak. Allah Resulü ümmetinin doğulara ve batılara hakimiyeti gerçekleştireceğini ifade ediyor. Sadece İstanbul'un fethine haber vermiyor yani. Dünyanın doğusu ve batısı benim önüme konuldu buyuruyor. Ve ben buna sevindim ve benim ümmetim bütün bunlara sahip olacak. Daha önce İran'ın fethedileceğini haber etmişti. Fethedilmedi mi? Bizans'ın fethedileceğini haber etti, edilmedi mi? Yemen'in fethedileceğini söyledi, fethedilmedi mi? Roma'nın da fethedileceğini söylüyorsa o da gerçekleşecek. Fakat Müslümanların ikinci kez dirilişe geçtikleri zaman, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğine dair, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair hadislerde de aynı noktaya temas ediliyor. İsa Aleyhisselam da kıyamete yakın olarak gönderilecek ve cihadı ilan edecek ve yeryüzünde zulme son verecek. O geldiği zaman Yahudi ile savaşı başlatacak ve sonra İslam hakim olacak. 7 sene, bir rivayete göre 40 sene yeryüzünde İslam hakim olacak ve gökyüzü yağdırdıkça yağdıracak, yeryüzü verdikçe verecek, büyük bir bolluk olacak. İnsanlar o kadar zenginleşecek ki, Müslümanlar o kadar güçlenecek ki, hiç kimse mal istemeyecek. İki rekat namaz kılmak onlar için mal ve mülkten daha kıymetli olacak. Öyle bir nesil gelecek. Öyle bir nesil ki artık mal istemeyecek. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hem ümmetinin ileride kötü duruma geleceğini, bir dönem kötü duruma geleceğini haber veriyor. Sonra tekrardan dirilişe geçeceklerini haber veriyor. Mesela ümmetinin kötü duruma geleceğini haber verdiği bir hadiste, benim ümmetim diyor zalime ey zalim diyemiyorlarsa, o günleri görürseniz zalime ey zalim diyemezlerse, işte o zaman ümmetime veda edilmiş demektir. Onlarda iş kalmamış demektir. Zalime zalim diyemiyorlarsa böyle günlerde gelecek onu haber veriyor. O günleri gördük. O günleri geçirdik. Zalime zalim diyemeyenlerimiz çoğaldı. Diğer taraftan Allah Resulü hadiste buyuruyor ki bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdikleri mideleri olacak. Şerefleri, malları ve mülkleri olacak. Kıbleleri, kadınları olacak. Dinleri, imanları da paraları olacak. Öyle günler gelecek. Onlar insanların en şerlileridir. Ve onlarda zerre kadar hayır yoktur. Hayırdan nasip almamışlardır. Böyle günlerin geleceğini haber veriyor. Böyle insanlar olacak. En çok önem verdikleri mideleri olacak. Şeref olarak malı ve mülkü görecekler. Zenginlere hürmet edecekler. Takva sahiplerini etmeyecekler. İlim sahiplerini etmeyecekler. Zenginliğe hürmet edecekler, malın önünde eğilecekler, madde perest olacaklar, materyalist olacaklar, maddeye bakacaklar, bakmamaları gerekene bakacaklar, bakmaları gerekene bakmayacaklar, takvaya, insani değerlere bakmayacaklar, ilme bakmayacaklar. Allah Resulü böyle dönemlerin geleceğini de haber ediyor. Onların kıbleleri kadınları olacak. Şehvet perest olacaklar. Onların dinleri, imanları, paraları olacak. Evet, böyle nesiller gelecek. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde yaşayan Müslümanlara sesleniyor. Böyle olduğunuz zaman işte o zaman sizden korkmayacaklar, size saldıracaklar. Ama yine de mücadeleye devam edin, sona geldik demeyin, buraya kadarmış demeyin, bu ümmetin sonu gelmeyecek, merak etmeyin, devam edin, tekrar güçleneceksiniz, tekrar dirilişe geçeceksiniz. Önemli olan şartlarını yerine getirin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ümmetinin ileride hem bir takım fetihler gerçekleştireceğini, İstanbul'un fethi gibi, İran gibi, Yemen gibi, Habeşistan gibi bir takım fetihler gerçekleştireceğini ifade ettikten sonra tekrar kötü günlerin geleceğini ve ama buna rağmen tekrar o kötü günlerden sonra güzel günlerin geleceğini, ümmetin moralinin bozulmaması gerektiğini ifade ediyor. Önemli olan şartlarının yerine getirilmesidir deniliyor. Bir takım sünnetler var. O sünnetlere uymak zorundayız. Allah'ın sünnetlerin, peygamberin sünnetlerine uyanlar, Allah'ın sünnetine neden dikkat etmiyorlar? Allah Azze ve Celle kitabında kendisinin bir milleti ne zaman çökerttiğini ve ne zaman yükselteceğini haber verir bize. Ümmetler ne zaman çökertiliyor? Hangi şartlar gerçekleşince? Ve ne zaman yükseltiliyor? Hangi şartlar gerçekleşince? Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle dolu. Ama o gözle okunmadığı için o ayetler hep gözden kaçıyor. İnsanlar Kur'an'ı inanç ve ibadet ve ahlak kitabı olarak bildikleri için Kur'an'a toplumlarla ilgili sosyolojik kanunları anlamak maksadıyla bakmadıkları için o ayetleri anlamadılar. Kur'an'ı bilmeden sosyoloji uzmanı olmak mümkün değildir. Hatta Kur'an'ı bilmeden psikolog olmak da mümkün değildir. Kur'an insanı anlatır ve toplumu anlatır. Kur'an'ı bilmeden ne insanı anlayabilirsiniz ne de toplumları anlayabilirsiniz. Toplumları çökerten Allah değil mi? Yükselten Allah değil mi? Allah kendinin kanunlarını bize açıklıyor. Hangi kanunlarla çökertir, hangi kanunlarla yükseltir? Allah'ın kitabına bakmadan nasıl olur da İnsan bu konuda karar verebilir. Nasıl olur da Allah'ın kitabına bakmadan sosyoloji ve psikoloji üzerinde uzmanlık iddiasında bulunulabilir? Kur'an'a bakılmak zorunda. Bir çiftçi Allah'ın tabiata koymuş olduğu kanunlara, Allah'ın sünnetlerine bağlı kalarak çiftçilik yapıyor. Toprak nasıl verim verir? Ne zaman ekim yapmalı? Ne zaman sulamalı? Neyi ne zaman yapmalı? Hangi kurallara göre yapmalı? Allah'ın tabiata koymuş olduğu kanunları dikkate alıyor. Onları dikkate almadan ne çiftçilik yapabilirsiniz, ne uzaya gidebilirsiniz. Yer çekimini bilmeden uzaya gidebilir misiniz? Tabiata konulmuş olan kanunlar var. Bunları araştırmak ve öğrenmek zorundaydı Müslümanlar. Allah'ın ümmetler için koyduğu kanunlar nelerdir? Bunları araştırmalıydılar. İşte çöküşümüze bir takım sebepler buldular bazıları. Araştırdıklarını zannettiler. Doğruyu bulduklarını zannettiler. Ümmetleri çökerten sebepler ile arazlar, yani belirtiler birbirine karıştı. Sebep başkadır, belirtiler, arazlar başkadır. Sebep başkadır, sonuçlar başkadır. Sebep ile sonuç karıştı birbirine. Sebep ile araz karıştı birbirine. Ve sebebi bulamadılar. Arazları, belirtileri sebep zannettiler. Mesela bir hasta ateşi var. Sebebi bulamayan, sebebi anlayamayan, sebebi göremeyen ateşi sebep zanneder. Elini yüzünü yıkamakla geçeceğini zanneder. Halbuki bir sebep var. Vücudunda bir virüs var. O virüsü halletmesi lazım. Antibiyotik kullanması lazım mesela. Tahlil lazım. O virüsün ne olduğunu tespit etmesi lazım. Teşhis lazım. Teşhis için doktora gitmesi lazım. Tahlil yapması lazım. Bunları yapamayanlar o ateşi sebep zanneder, elini yüzünü yıkar, 5 dakika sonra tekrar ateş yükselir. Çünkü sebep hala aynı şekilde durmaktadır. O belirtiyi sebep zannetmiştir, hata etmiştir. Aynı şekilde ümmeti yatağa düşüren, çökerten gerçek sebepleri bulamayanlar bir takım belirtileri, mesela haramların çoğalmasını sebep zannettiler. Haramlara karşı mücadele ediyorlar. Haramlara karşı mücadele veriyorlar. Şu kalkarsa sorun hallolur zannediyorlar. Yahut da mesela sebepleri tespit edemeyenler bilimde geri kalmışlığı sebep zannettiler. Belirtileri anlamak kolaydır. Belirtiyi anlamak kolaydır. Ateşi anlamak kolaydır. Herkes anlar. Ama mikrobu teşhis etmek, tespit etmek için uzman olmak gerekir, tahlil yapmak gerekir. Uzun zaman araştırmalar yapmak gerekir. Bunu yapmayanlar yanlış sebepler üzerinde durdular. Sonuçları sebep zannettiler. Hata ettiler. Ve bilimde geri kalmışlığı sebep zannettiler. Halbuki bu sonuç idi. Sebep değildi. Sebep başka bir şeydi. Biz daha evvel bilimde ileriydik. O zaman ne oldu da bilimde geri kaldık? Demek ki başka bir sebep var. Bir kısmı fakirliği sebep olarak gördüler. Fakirleştik, işte o yüzden bu duruma düştük dediler. Halbuki daha evvel zengindik. Demek ki başka bir şey var. Ondan dolayı fakirleştik. Fakirlik sebep değildi, bir sonuçtu. Bir kısmı tabii yanlış teşhislerin sonucunda yanlış tedaviler uygulandı. Teşhis yanlış olunca tedavi de yanlış oldu. Bilimde geri kalmayı sebep zanneden bilime ağırlık vermeye başladı. Bilimde ilerlemeliyiz dedi. Halbuki İslam'ın hakim olmadığı memleketlerde bilimde ileri gitseniz sadece o düzenleri güçlendirmiş olursunuz. İslam'ın hakim olmadığı memleketlerde bilimde gelişme sağlamak o düzenleri güçlendirir sadece ve sadece. Hangi peygamber önce bilimi geliştirmekle ilgilenmiştir? Bilime bir Müslümanın karşı gelmesi tabii ki mümkün değil. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Elbette ki bilim düşmanlığı yapmıyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sebebi tespit etmeye çalışıyorum. Önümüze sebep olmayan şeyleri sebep olarak koydular. Dediler ki alın sebep budur. Bilimde geri kaldınız. O halde bilimde ilerlemelisiniz. Alın bilimde ilerlemeye çalışın dediler. Çok iyi biliyorlar ki bilimde ilerlemek İslam'ın hakim olmadığı memleketlerde bilimde ilerleyecek olursanız o düzenleri daha da kuvvetlendirmiş olursunuz. Bizi başka istikametlere sevk ediyorlar. Kimini ümmetimizin dirilişi için, ümmetin dirilişi için silahlı faaliyetlere sevk ettiler. Kimini bilimsel faaliyetlere sevk ediyorlar. Kimini insani faaliyetlere sevk ediyorlar. Yardım paketleri dağıtan bir harekete dönüştürmek istiyorlar. Dirilişiniz böyle olacak diyorlar. Önümüze yanlış şeyler koyuyorlar. Kimini dünyaya meylettiriyorlar ve fakirlikten dolayı böyle oldunuz diyorlar. O halde zengin olmalısınız diyorlar. Hangi peygamber ümmetini zengin olmak için teşvik etmiş? Bir tane peygamber göstersinler. Bütün peygamberler zenginlikle ilgili ikazda bulunmuş. Aman ha aman ayağınız kaymasın demiş. Biraz evvel söylemiş olduğum hadiste de ümmetin çöküşünün sebebi olarak dünya sevgisi gösterilmiştir. Peygamberler bunun bir tehlike olduğunu, bunun bir zehir olduğunu ifade ediyorlar. Fakat bakıyoruz bazı Müslümanlar, Müslümanların dirilmesinin yolu olarak zenginleşmeleri gerektiğini söylüyorlar. İslami sermaye adı altında bir takım faaliyetler yapmak gerektiğini söylüyorlar. Hangi peygamber İslami sermaye meydana getirerek bir hareket başlatmış? Bunlar yanlış istikametlere sevk etmektir. Bizi zaten bu duruma düşüren, çökerten sebeplerden birisi dünya sevgisidir. Efendimiz öyle buyuruyor ve bize çözüm olarak dünya sevgisini gösteriyorlar. Zengin olmayı gösteriyorlar. Peygamberimiz tam tersine onun bizi çökerteceğini söylüyor. Onun bir zehir olduğunu söylüyor. Bize birileri kulağımıza fısıldıyor. Çözüm yolu olarak bunu gösteriyor. Ve diyor ki dirilişiniz zengin olmanıza bağlı. Çok iyi biliyorlar ki eğitilmemiş insanların zenginleşmesi bir tehlikedir. Bize zehir veriyorlar, panzehir diyorlar. Alın diyorlar, ümmetinizin dirilebilmesi için çözüm budur diyorlar. Alın zengin olmalısınız diyorlar. Makam sahibi olmalısınız diyorlar. Zenginleşmelisiniz diyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki %99 zenginler dava adamı olmamaktadır. İstisnalar kaideyi bozmaz. genellikle böyledir. Her doğru kaidenin mutlaka istisnaları olur. Çok iyi biliyorlar ki Müslümanlar dünyevileştikçe, zenginliğe önem verdikçe dinleri imanları para olacak ve o zaman ümmeti de düşünmeyi bırakacak ve yalnız kendini düşünmeye başlayacak, korkaklaşacak ve dünya perest olacak. Bunu çok iyi bilmektedirler. O yüzden o istikamete sevk etmektedirler. Kıymetli kardeşlerim, eğer teşhis yanlış olursa tedavi yanlış olacaktır. Virüs yanlış teşhis edilirse, sonuçlar sebep zannedilirse elbette ki tedavi yanlış olacaktır. Bize dirilişimiz için şart olarak gösterilen şeylerin birçoğu yalan. Bize dediler ki kulağımıza fısıldıyorlar. Birileri bir yerlerden fısıldıyor. Dirilmeniz için zengin olmanız lazım diyor. Çok iyi biliyor ki Müslümanlar eğitim görmemişler. Kim Ebu Bekir, kim Osman, kim Abdurrahman bin Avf. Böyle olsaydı Müslümanlar, ben de onlara zengin olmayı tavsiye edebilirdim. Fakat iyi bir eğitimden geçmemiş insanları bu kaygan yola sürmek, onları tehlikeye atmaktır. Zenginlik bir tehlikedir ve bütün peygamberler ve Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde durmaktadır. Hiçbir ayette ve hadiste Müslümanlara zengin olun, zengin olun denilmemiştir. Tam tersine dikkatli olun denilmiştir. Bir zaman gelecek bu dünya sevgisi sizi mahvedecek denilmiştir. Fakat bize hep böyle bu çözüm olarak gösterilmektedir. Bir kısmı bunu çözüm olarak gösteriyor. Zehiri panzehir olarak bize sunuyorlar. Müslümanlar fakir mi olmalı? Onu mu söylemek istiyorum? Ben sebebi teşhis etmeye çalışıyorum. Sebebi ortaya koymaya çalışıyorum. Bize gösterilen sebeplerin sebep olmadığını ortaya koyuyorum. Ben sıralamadan bahsediyorum. Müslümanlar zengin olsun. Ama ne zaman? Ne zaman? Sıralamada hata yapıldığını anlatmaya çalışıyorum. Eğitilmemiş insanlara zenginlik öneriliyor. Bu bir oyundur diyorum. Müslümanlar fakir olsun demiyorum. Müslümanlar sıralamayı bilsinler diyorum. Yanlış istikametlere sevk edilmeyelim diyorum. Bir kısmımızı bilimsel faaliyetlere, bir kısmımızı ticari faaliyetlere. Söyleyin hangi peygamber böyle yapmıştır? Müslümanların evvela yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini gerçekleştirmeleri birinci öncelikleri olmalıdır. Bunu yapmadan, bunun mücadelesini vermeden zengin olmaya çalışıyorlar. Hata burada. Bunu asıl davalarını gerçekleştirmeden, yapmadan, yerine getirmeden, dava adamı olmadan bilim adamı olmak istiyorlar. Hata burada. Dava adamı yetiştirmiyorlar, bilim adamı yetiştiriyorlar. Dava adamı yetiştirmiyorlar, ticaret adamı yetiştiriyorlar. Dava adamı yetiştirmiyorlar, silahlı adamı yetiştiriyorlar. Dava adamı yetiştirmiyorlar, mezhepleri inkar eden ve her meseleyi biz yeniden incelemeliyiz diyen insanlar yetiştiriyorlar. Güya bizim geri kalmamızda sebep mezheplermiş. Mezhepler bizi geri bırakmış. Bazı hadisler bizi geri bırakmış. Biz hadisleri yeniden incelemeliymişiz. Herkes yeniden Buhari olacakmış. Herkes yeniden Müslüm olacakmış. Herkes yeniden muhaddis olacak, müştehid olacak, müfessir olacak. Böyle bir şey mümkün müdür? Diyorlar ki bazı hadisler uydurma. O yüzden siz böyle geri kaldınız. O hadisleri yeniden inceleyeceksiniz. Yüz binlerce hadis. yeniden inceleyecekmişiz. Yüz binlerce fıkhi mesele, mezheplerin hallettiği, incelediği yüz binlerce fıkhi mesele yeniden inceleyecekmişiz. Hem de herkes, bakkal da, kasap da, inşaatta çalışan amele de, doktor da, mühendis de, herkes bundan sorumluymuş. Böyle bir şey mümkün müdür? Mümkün müdür böyle bir şey? Başka istikametlere sevk ediyorlar. Bu şekilde tartışmaları çoğaltıyorlar. Kavgaları arttırıyorlar. Bizi gereksiz meselelerle meşgul ediyorlar. Ve sebebi bulduk zannediyoruz. Gerçek sebebi araştırmaktan vazgeçiyoruz. Halbuki gerçek sebep o değil. Herkes yeniden yüz binlerce hadisi inceleyecek. Kim muhaddis? Her konuda uzmanların dediğine uyuyorsunuz da, matematikte, fizikte, kimyada, tıpta, her alanda neden hadiste, fıkıhta uzmanların dediğine uymayacağız da yeniden kendimiz araştıracağız? Amerika'yı herkes kendisi mi keşfedecek? Bu bir tuzak değil de nedir? Ve herkes bence diyecek, onu istiyorlar. Herkes bence derse bir araya gelmek mümkün değil. Müslümanların cemaat olması mümkün değil. Herkes bence dediği zaman tartışmalar bitmez. Zaten maksat da odur, parçalamaktır. Ümmetimizin dirilişi için bu lazım diyorlar. Bir kısmı kelam ilmini yeniden yazmalıyız diyor. Bir kısmı hadisleri yeniden incelemeliyiz diyor. Bir kısmı fıkhi meseleleri, yüz binlerce mesele. Yani bir alim o meseleleri incelemeye ömrünü verse, bir alim değil, on alim değil, yüz alim değil, hiçbirine ömrü yetmez. Yüz binlerce meseleyi bütün delilleriyle tekrardan inceleyecekmiş. Sorunu halletmek, ümmeti yeniden ayağa kaldırmak için bu lazımmış. Kıymetli kardeşlerim, sonuçları sebep diye bize yutturuyorlar. Sonuç sonuçtur, sebep değildir. Bir takım sapmalar, yanlışlar vardır, olabilir. Bunlar sebep değildir. Ümmet geri kaldıktan sonra bu sapmalar oldu. Bunlar sonuçtur. Gerçek sebebi bulmayalım diye, dirilişimizin gerçekleşmesini engellemek için önümüze başka sebepler sunuyorlar. Fıkıhı modernleştirmeliyiz diyorlar. Yeniden fıkıhı yazmalıyız diyorlar. Kelamı yeniden yazacağız diyorlar. Bir kısım iyi niyetlilerimizi bu istikametlere sevk ediyorlar. Onlar oturuyorlar yeniden yüz binlerce fıkhi meseleyi araştırıyorlar. Yüz binlerce hadisi yeniden araştırıyorlar. Halbuki geleceğimiz nokta aynıdır yine. Yine bir kısmı Hanefilerin dediğine doğru diyecek, bir kısmı Şafilerin dediğine doğru diyecek. Gene ittifak olmayacak. Bir kısmı Buhari'nin sahih dediğine sahih diyecek, bir kısmı belki şundan dolayı zayıf diyecek, belki o meselede bir başka muhaddisin dediğini kabul edecek. Gene bir şey değişmeyecek, gene birkaç görüş ortada kalacak, gene tek görüşe indiremeyeceğiz. O halde bizi başka istikametlere sevk etmek istediklerini anlamalıyız. Ve ümmetin dirilebilmesi için kıymetli kardeşlerim, fikri ve itikadi sapmaların düzeltilmesi önceliklidir. İlk şart budur. Ümmetler sağlıklı oldukları dönemde fikir ve itikad üzerinde dururlar. Sonra itikada önem verirler ve nefsi terbiyeye önem verirler. Sonra ümmetler hastalanırlar. Hastalandıkları zaman artık kişilerle uğraşmaya başlarlar. Önce insanların nefislerini terbiyeyle uğraşırlar. Ümmetler sağlıklıyken hastalandıkları zaman ondan sonra artık kişiler birbirleriyle uğraşmaya başlarlar. Ve sonra ümmet ölmeye yakın artık eşyalarla ilgilenmeye başlar. Eşya peres olur, dünya peres olur. Ümmet sağlıklıyken ümmetçidir. Müslümanların hepsinin kardeş olduğu anlayışına sahiptir. Ümmet anlayışı vardır. Hastalandığı zaman kavmiyetçidir. Irkçıdır. Ulus devletleri taraftarı olurlar. Bu onların hasta olduğunun delilidir. Ümmet hasta olduğu zaman kavmiyetçidir. Kavmiyetçi ise o ümmet hastadır. Kavmiyetçilik bir sonuçtur. Hastalığının bir belirtisidir. Bir mikrop var, o mikrobun sonucudur. Maddeye önem verenler gibi bunlar da ırka önem verirler. Halbuki Kur'an asla ırka önem vermez. Kur'an-ı Kerim ırk unsuruna önem vermemiş ve hiçbir zaman ey Türkler, ey Kürtler, ey Araplar dememiş. Ey insanlar, ey müminler, ey kafirler, ey münafıklar demiş. Kur'an hep buna bakmıştır. İnanç topluluklarına kıymet vermiş. Onlarla muhatap olmuş. İnsanları inançlarına göre ayırmış. Irklarına göre ayırmamıştır. Ama bunu unuturlar ve hastalık döneminde kavmiyetçi, ırkçı olmaya başlarlar. Daha sonra çöküş dönemi ve ölüm döneminde ölecekleri zamana yakın artık aileci ve ferdiyetçi olmaya başlarlar. Artık kendilerini düşünürler, ailelerini düşünürler ve işte bu duruma geldikleri zaman ümmet artık yoktur. Görevini yapmaz hale gelmiştir. O halde kıymetli kardeşlerim, yeniden ümmeti diriltmek isteyenler, geçmişte ümmetin sağlıklı olduğu döneme baksınlar. Sağlıklı olduğu dönemde neye önem veriliyordu? Bugün ona önem vereceksiniz. Geçmişte Hazreti Peygamber döneminde ümmet yavaş yavaş oluşturulurken Peygamberimiz neye önem verdi? Biraz evvel ifade ettiğim gibi başka şeylere değil, tevhid üzerinde duruyordu. La ilahe illallah'ı anlatıyordu. Ümmetin oluşumunun ilk şartı buydu. La ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. Allah'ın dediği olmalı diyordu. İnsanların dediği değil, sadece Allah'a kulluk yaparız, insanlara değil diyordu. Bu şekilde ortaya çıktı. Ümmet o gün bu şekilde kurulduysa bugün de bu şekilde dirilir. Tevhidi anlatmadıkları müddetçe, tevhid deyince Allah'ın varlığı birliği değil. Allah'ın varlığın ve birliğini anlatmak kolay. Onun hiçbir riski yok. O yüzden Müslümanlar yıllarca, 80 yıldır Allah'ın varlığını ve birliğini hem de cami cemaatine anlattılar. Bu şekilde diriliş asla gerçekleşemez. Camiye gelen adama Allah'ın varlığını anlatmak kadar saçma bir şey olabilir mi? Allah'ın varlığını değil, peygamberler Allah'ın varlığını anlatmaz. Kur'an Allah'ın varlığını anlatmaz. Kur'an Allah'tan başka ilah yoktur der. Onun dediği olmalı der. Ona itaat edeceksiniz der. Hayat nizamınızı ondan alacaksınız der. Kur'an Allah vardır demez. Tam tersine inse eltehum, onlara sorsaydın ey Resulüm, onlara, o putperestlere, müşriklere sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, yani sormana bile gerek yok. Zaten peygamberimiz de sormadı. İn seeltehum, eğer sorarsan, sormak istersen sor. Yani sormana da gerek yok. Men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, leyekulunne halakahunnel azizul alim, derler ki aziz ve alim olan Allah yarattı. Dolayısıyla böyle adamlara Allah'ın varlığını anlatmanın bir gereği olabilir mi? Kur'an o yüzden Allah'ın varlığına temas etmez. Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz zaman zaten Allah'ın varlığını söylemiş oluyorsunuz. Ama sadece Allah'ın varlığını söylediğiniz zaman Allah'tan başka ilahın olmadığını söylemiş olmuyorsunuz. Asıl söylenmesi gereken o. O gün bu ümmetin temelinde tevhid vardı. La ilahe illallah vardı. İnsanları buna davet ediyordu. Allah'ın varlığına, birliğine değil. Bu ümmeti yeniden diriltmek isteyenler, insanları Allah'ın varlığına çağırmayı bıraksınlar. Birliğine davet etmeyi bıraksınlar. Allah'ın tek ilah olduğuna, ondan başka ilahın olmadığına, ondan başka bir itaat edilecek makamın olmadığına davet etsinler. Bu riskli olduğu için bu konuyu gündeme getirmediler 90 yıldır. Allah'ın varlığını söylemek, birliğini söylemenin bir riski yok. Ama Allah'ın dediği olmalı dediğiniz zaman bunun bir riski var. İşte onun için onu söylemediler. Dirilişi gerçekleştirmek isteyenler bunu söylemek zorundadırlar. Evet, onun dediği olmalı. Evet, la ilahe illallah doğrudur. Ve la ilahe illallah kabul edilmesi en kolay olan inançtır. Çünkü hakikaten de herkes kabul eder ki ondan daha iyi bilen yok. O halde la ilahe illallah doğrudur. Onun dediği olmalı. Çünkü en iyi bilen odur. Vicdan bunu kabul ediyor. Akıl bunu kabul ediyor. Evet, onun dediği olmalı. Çünkü her şeyin sahibi odur. Lehu mulku semavati vel ard. Her şeyin mülkü ona aittir. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. O halde madem ki kainatın sahibi odur, onun dediğinin olması aklın da vicdanın da kabul edeceği bir gerçektir. O halde ümmeti yeniden diriltmek isteyenler bu hakikat üzerinde dursunlar. Neden onun dediği olmalı? Çünkü tüm insanlar eşittirler. Kimin dediği olacak? Öyle birinin dediği olmalı ki o bizimle eşit olmamalı. İşte o Allah'tır. Bizimle eşit olanlara neden itaat edelim? Allah bizimle eşit değil. Her kim benim dediğim olsun desem, diğerleri ona haklı olarak itiraz edebilir. O halde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği birinin dediği olmalı. Seninle eşitim diyemeyeceğimiz birisinin dediği olmalı. O da Allah'tır, ondan başka yok. Ve neden onun dediği olmalı? Çünkü o geleceği bilendir. İnsanlar ise geleceği bilmezler. Bir kanun koyarlar, bir değer ortaya koyarlar, bir kriter koyarlar. Ama o ileride nasıl sonuçlar doğuracak bilemezler. Çünkü insan geleceği bilmez. Ama Allah bilir. Dolayısıyla onun dediği olmalı. İnsanlar bugün bir kanun koyuyor, yarın tekrar değiştiriyor. Olmadı baştan, olmadı baştan. Neden? Ne hakları var? Bizi beyaz fare mi zannediyorlar? Bizi kobay mı zannediyorlar? Bizim üzerimizde her türlü deney yapıyorlar. Her gün bir kanun, her gün bir kanun, her gün bir kanun. 15-20 yılda 30 yılda bir anayasa. Demek ki yanlış. Yanlış olduğunu anlıyorlar, değiştiriyorlar. Yanlış olduğunu anlıyorlar, değiştiriyorlar. Bugün yaptığınız anayasanın da çıkardığınız kanunların da yarın değişmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Mutlak doğru olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz ve söyleyemezler. Dolayısıyla neden insanlar üzerinde deney yapıp duruyorlar? Allah insanlara yol göstermemiş mi ki? İnsanların başıboş mu bırakmış ki? İnsanın en önemli ihtiyacı doğru yolda gitmektir. Medeni olmaktır. İnsanca yaşamaktır. En önemli ihtiyacı budur. Allah bizim yememizi içmemizi düşünmüş de bunu düşünmemiş olabilir mi? Doğru yolda gitme ihtiyacımızı düşünmemiş olabilir mi? A vitamininden Z vitaminine kadar veren Allah, gözümüzün kulağımızın ihtiyacını düşünen Allah, sineklerin böceklerin ihtiyacını düşünen Allah, halifem dediği insanın doğru yolda gitme ihtiyacını düşünmemiş olabilir mi? Allah Azze ve Celle sanki bir kılavuz göndermemiş. Bunlar da ne yapalım diyorlar. İnsanlara kılavuz olmaya kalkışıyorlar. Allah kılavuz göndermemiş mi ki? O halde Allah'ın dediği olmalı. Çünkü insan geleceği bilemiyor. Çünkü insan insanı tanımıyor. Çünkü insan kainatı da tanımıyor. Ümmetin dirilişini isteyenler, geçmişte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti tevhid ile meydana getirdi. Tevhidi gündeme getirmeyenler sadece Allah'ın varlığını, namazı, orucu, ahlakı gündeme getirenler ümmeti diriltemezler. Ümmeti diriltmenin şartı doğru teşhistir. Bu ümmet tevhidi unuttu. Allah'ın dediğinin olması gerektiğini unuttu. Ondan sonra başka kanunlar almaya başladı. Başka esasların peşinden gitmeye başladı. İşte o zaman çökmeye başladı. Tevhidin unutulması, esasların Allah'tan alınmamasına sebep oldu. İnsanlar kendi kafalarından bir takım esaslar koyma hakkını kendilerinde gördüler. Tevhidi unutmanın sonucundan kendilerini ilahlaştırdılar. İlah gibi kanunlar koymaya kalkıştılar. İnsanlara yol göstermeye kalkıştılar. İşte ondan sonra her şey tarumar oldu. Allah'ın kitabı bir nizam meydana getiriyor. O nizamı bozdular. Saatinizin bir parçasını değiştirseniz o saat çalışmaz. Benim saatime sizin saatinizin bir parçasını taksanız o artık benim saatim çalışmaz. Aynen öyle. Nasıl ki saatin parçaları birbiriyle uyum halindeyse Kur'an'ın hükümleri, İslam'ın hükümleri de uyum halindedir. Ve bir tanesini değiştiremezsiniz. La ilahe illallah unutulunca bu hakkı kendinde gördüler. Ve herkes kendince bir takım kanunlar ortaya koymaya başladı. İşte o zaman mizan bozuldu, düzen bozuldu. Rahman suresinde buyurulur ki Allah göğü yükseltti. Allah göğü yükseltti ve veda'al mizan, mizanı koydu. Yani ölçüyü bir kanun koydu, yani gökyüzüne, uzaya bazı kanunlar koydu, bir mizan koydu. Onunla çarpışmıyorlar. O mizan sayesinde çarpışmıyor gezegenler. Elle tetgav fil mizan. Sakın ha sakın mizanı bozmayın. mizanda haddi aşmayın, haddinizin dışına çıkmayın, tuğyan etmeyin, bozarsınız mizanı. Elle tetgav fil mizan, mizanda tuğyan yapmayın, haddinizi aşmayın, dengeyi bozmaya kalkışmayın. Yani Allah'ın koymuş olduğu, kainata koyduğu veya Kur'an'ıyla size koyduğu o esasları bozmaya, değiştirmeye kalkışmayın. İlaveler yapmayın, azaltmalar yapmayın, dengeyi bozmayın. Bir tanesini çıkartıp başka bir yerden kanun koymayın. İlahlık taslamayın. Siz la ilahe illallah diyorsunuz, Allah'ın dediği olmalı diyorsunuz. Ondan başka ilah yok, mabut yok, itaat edilecek makam yok diyorsunuz. O halde mizanı bozmayın. Kendinize göre bir şeyler yapmaya kalkışmayın. Allah'ın kitabına tam anlamıyla uyun. İşinize gelse de gelmese de, zor olsa da kolay olsa da, ama la ilahe illallah unutuldu. İnsanlar kendilerini yetkili görmeye başladı, başkalarından kanun almayı caiz görmeye başladı. İşte o zaman bozulma başladı. Devletler, İbn Haldun der ki, devletler üç dönem ayakta kalırlar. Siz bunu ümmet için de düşünebilirsiniz. Bir, kurucular, devleti ve ümmeti kuranlar. Bunlar bedevi hasletlere sahiptirler, cesurdurlar, yiğittirler, fedakardırlar. Her şeye katlanırlar. Bedevi hasletleri vardır, cömerttirler. Bunlar göçebe hayatına katlanırlar, savaşın sıkıntılarına katlanırlar, devleti meydana getirirler. Sonra onların izleyenler gelir, onların çocukları, sonraki nesiller, onlar bunlar kadar bahadır değildirler, şecaatli değildirler, cömert değildirler, fedakar değildirler, yiğit değildirler. O yüzden onların döneminde memleket zayıflamaya başlar. Ama yine de tamamen çökmez. Çünkü devleti kuranlar sağlam kurmuşlardır. Ümmeti meydana getiren sağlam meydana getirmiştir. O yüzden bir müddet böyle devam eder. Sonra üçüncü göbek gelir ve onlar daha da gevşek davranırlar, hiç kıymetini bilmezler ve o zaman devlet ihtiyarlamaya başlar ve sonra o artık onların son zamanlarıdır. Ondan sonra gelen nesil zaten bitirir. Kurucular, devam ettirenler ve taklit edenler, bundan sonra dördüncü nesil gelir ve iş biter. Çünkü artık özelliklerini kaybetmişlerdir. Artık yiğit değildirler. Artık zorluklara katlanmayan bir nesil gelmiştir. Naziktirler, narindirler, fedakar değildirler. Böyle olunca onlar devleti devam ettiremezler. İşte öyle oldu. Şimdi ümmetin dirilişini gerçekleştirmek isteyenler, ümmeti kuranların fıtratına sahip olmalı. Şu batı medeniyetinden kurtulmak isteyenler, insanlığa zarar veren şu medeniyeti bitirmek zorundadırlar. Bu medeniyet medeniyet değildir. Teknoloji medeniyet değildir. Lamoni'nin de ifade ettiği gibi insanlık hızlı bir şekilde uçuruma doğru gitmektedir ve uygarlık intihara doğru gidiyor. 1962'de Amerikan Başkanı askerliğe çağrılan gençlerin %86'sının ahlaksızlıktan dolayı hasta olduğunu, zührevi hastalıklara düçar olduklarını ve o yüzden aslında askerliğe elverişli olmadıklarını, 62 yılında %86'sının askerliğe elverişli olmadığını dünyaya ilan etmişti. İntihar olaylarının her gün arttığı bir medeniyet, huzursuzluğun, anarşinin, terörün her gün arttığı bir medeniyet, boşanmaların arttığı bir medeniyet, hapishanelerin arttığı bir medeniyet. Bu medeniyetten kurtulmak ümmetin dirilmesiyle mümkündür. Ümmeti diriltme mücadelesini verenler bunun şartlarını bilmek zorundadırlar. İşte bunun şartlarından biri de budur. Ümmeti meydana getirenler hangi fıtrata sahiptiler? Hangi inanca sahiptiler? Hangi ahlaka sahiptiler? Hangi eğitimden geçmiştiler? Hangi boyayla boyanmıştılar? Onlar nasıl idilerse bugün de öyle bir nesil meydana getirmek zorundayız. Ümmetin dirilmesini isteyenler öyle bir nesil meydana getirmedikleri müddetçe ümmeti diriltemezler. Peygamberimiz ashabını nasıl yetiştirdiyse bugün de o şekilde bir eğitim, peygamberi bir eğitim metodu ve peygamberi eğitim stratejisi izlemek zorundadırlar. Zayıf ve narin insanlarla ümmeti diriltemezsiniz. Erkek çocuklarını kız çocuğu gibi yapanlar, biz kadınlarımızı bile dava adamı yapmak zorundayız. Biz kadınlarımızı bile bir dava adamı erkekte olması gereken bir takım özelliklerle donatmak zorundayız. Ama gelin görün ki öyle Müslümanlar zuhur etti ki piyasada, erkek midir kız mıdır neredeyse belli olmayan kız çocuğu gibi narin ve süt çocuğu insanlar yetiştiriliyor. Bunlara sadece namaz öğretiliyor, ahlak öğretiliyor, adab öğretiliyor. Bunlar dava adamı olarak yetiştirilmiyor. Bunlarla ümmet dirilmez. Bunlar bilim adamı olur. Bunlar zengin olur. Bunlar dava adamı olmaz. Bize dava adamı olacak olan bir nesil lazım. Öyle bir eğitim modeli lazım. Devleti, ümmeti meydana getirenler nasıldılarsa bugün de öyle bir nesil. Onlar gibi yiğit, onlar gibi kafire karşı şiddetli, Müslümanlara karşı merhametli, onlar gibi ahlak sahibi, onlar gibi Allah'ı zikreden, onlar gibi maneviyat sahibi, onlar gibi cesaret sahibi, böyle bir nesil meydana getirmeden ümmetin dirilmesi mümkün değildir. Ümmeti diriltmek isteyenler, ümmet nasıl ki İsrailoğulları gibi, İsrailoğulları ne zaman dirildiler? Ne zaman dirildiler? Musa Aleyhisselam gönderildi. İsrailoğulları asırlarca Firavunların esareti altında köle ruhlu olmuşlar. Cesaretlerini kaybetmişler. Şahsiyetlerini kaybetmişler. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı gönderdi. Dün Firavun'a itaat edenler bugün Musa'ya itaat etmiyorlardı. Ve Musa Aleyhisselam'ı çıldırtıyorlardı. Semi'ne ve asayna diyorlardı. İşittik ve isyan ediyoruz ey Musa. Sen düne kadar Firavun'a itaat ediyordun. Köle ruhlu toplumlar böyledirler. Kılıca itaat ederler. Zenginliğe itaat ederler. Malın önünde eğilirler. Kılıcın önünde eğilirler. Hakkın önünde eğilmezler. takvanın önünde, ilmin önünde eğilmezler. Musa'ya karşı gelenler Firavunlara itaat ediyorlar. Ne yaptı Allah? Allah Azze ve Celle onlara demişti ki, şu şehre girin, şurayı fethedin, Allah size burayı verecek. Her şey istiyorsunuz, soğan, sarımsak, mercimek, her şeyimiz olsun diyorsunuz madem. Haydi girin şuraya, ihbitu Misra, fe inne lekum mesaltum, her dediğiniz var orada, girin orayı fethedin. Allah size şu toprakları da şu toprakları size vaat ediyor. Girin şurayı, Filistin yani, girin şurayı fethedin. Allah vaat ediyor. Dediler ki, "Fezheb ente ve rabbuke fekatile." Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın ey Musa. Cevaba bakın. Bir peygamberle konuşmaya bakın. Firavun'a itaat edenler Musa'ya nasıl da itiraz ediyorlar? Şereflerini kaybetmiş esir toplumlar. Esir toplumlar. Firavunlara esaret yapa yapa şereflerini kaybetmişler. Ve dediler ki sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. İnne hâhune kaidun. Biz burada oturuyoruz. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim buyurur ki onları cezalandırdık. 40 sene Tih çölünde serseri serseri gezdiler. Gezip durdular. Ne yaptıklarını bilmez bir vaziyette. 40 sene. Neden 40 sene? Neden 3 sene, 5 sene değil 40 sene? Biz aceleciyiz ama Allah aceleci değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bilmektedir ki bir toplumun esaret psikolojisinden kurtulabilmesi, şerefini kaybetmiş olanların şerefini kazanabilmesi, cesaretsiz hale gelenlerin cesaret kazanabilmesi, hasletlerini kaybetmiş olan yiğitlik gibi, fedakarlık gibi, zorluklara katlanmak gibi bir takım hasletlerini kaybetmiş olanların o hasletlere yeniden sahip olabilmesi 40 senede olur. Bir nesil değişecek yani. O nesil gidecek yani başka bir nesil gelecek. Ancak onlar dirilebilirler. Ancak onlar dirilirler. O nesil dirilmez. Zaten de dirilmedi. Sürekli Musa Aleyhisselam'ı çıldırttılar. Sürekli itiraz edip durdular. Allah o nesli çölde süründürdü, süründürdü ve sonra yeni bir nesil geldi bu arada. Artık onlara sancak teslim edildi. Kur'an Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında da Hud Aleyhisselam'ın kıssasında da buyurur ki ve katta'nahum fil ardı umeme. Biz onları yeryüzünde paramparça yaptık. Topluluklar halinde onları dağıttık. Ümmet görevini yerine getirmeyince onları topluluklar halinde parçaladık. Demek ki görevini yerine getirmeyen ümmetler parçalanır. Ve belevnahum bil hasenat ve seyyiat. Ve sonra onları güzel ve kötü olaylarla denedik ve imtihan ettik. Demek ki parçalanırlar. Sonra imtihanlara sokulurlar. Birçok imtihandan geçerler. Ama birinci dünya savaşıyla, ama ikinci dünya savaşıyla, ama kıtlıkla, ama terör belasıyla, ama şununla bununla imtihanlara sokunurlar, güzel ve kötü olaylarla. Sonra onların içerisinden yeni nesiller yaratılır. ثُمَّ اَنْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ. Sonra onların arkasından yeni bir nesil yarattık. Allah'ın sünneti. Görevini yapmayanlar parçalanıyor, cezalandırılıyor, ümmet yok oluyor. Sonra o parçaların her birinde Osmanlıydık, parçalanmadık mı? Geçmiş ümmetlere uygulanan kanun bize de uygulandı. Başta söylemiştim. Bir bardağı bir kafir de bıraksa yere düşer, bir Müslüman da bıraksa yere düşer. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın. Onlara uygulanan kanun bize de uygulandı. Parçalandık. وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْاَرْضُ اُمَمًا Kur'an bize haber vermişti. Geçmiştekilere böyle yaptık. فَاَتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْسَارِ Ey akıl sahipleri ibret alın. Aynısını size de yaparım. Demişti. İbret almadık. Ve parçalandık. Her bir parça Suriye, Türkiye, Mısır vesaire vesaire. Her bir parça ve belevnehum bil hasenat ve seyyiat iyiliklerle ve kötülüklerle imtihanlara sokuldular. Bir sürü imtihana girdi bu ümmet. 100 yıldır. Sonra summe enşe'ne min ba'dihim karnen aharin. Sonra başka bir nesil getirdik. Yeni bir nesil. Artık o aşağılık kompleksinden kurtulmuş, esaret anlayışından kurtulmuş, İsrailoğullarının ahlakı gibi, esir ahlakı, esir psikolojisi, ondan kurtulmuş. Ne zaman? 40-50 sene, 70-80 sene sonra öyle bir nesil geldi ve işte yeniden onlara sancak teslim edilir buyuruyor. Kur'an'ın ayetlerinden çıkan Allah'ın sünnetleri bunlar. Toplumlarla ilgili sünnetler. Görevini yaptığı zaman Allah onları muhafaza ediyor. Görevini yapmadıkları zaman Allah Azze ve Celle onlara küçük belalar veriyor. Osmanlı bir günde batmadı. 2 asırda battı. 200 sene, 250 senede battı. Önce küçük kayıplar gördük. Bundan ders almalıydık. Allah önce küçük belalar verir. Küçük depremler, öncü depremler. Öncü deprem ana depremin habercisidir. Birinci Dünya Savaşı'nı haber veriyordu. Öncü depremler ana depremin habercisiydi, anlamadık. Ana deprem geldi. Secde suresinde Allah bu kanunun açıklar bize. Buyuruyor ki biz onları büyük azaptan evvel küçük azabı tattırırız. Bu ayetler okunuyor, geçip gidiliyor. Üzerinde kafa yorulmuyor. Müslüman bu ayetleri bir sosyolog gözüyle okumalı. Biz onlara o büyük azaptan, helakten önce küçük azabı tattırırız buyuruyor. Kanun açıklanıyor, bize biz farkında değiliz. Bize Allah kanununu açıklıyor. Küçük belalara uğradığınız zaman bilesiniz ki büyük bela arkada geliyor demek istiyor. Ama anlaşılmadı. Büyük bela geldi. Paramparça olduk. O parçaların her birisi, Türkiye'si, Suriye'si, Mısır'ı, Afganistan'ı, Filistin'i, her birisi imtihanlara sokuldu. Her yerde yeni nesiller yaratıldı. o esir psikolojisinden kurtulmuş olan yeni nesiller. Ve işte şimdi dünyanın her tarafında o yeni nesiller ümmetin dirilişini gerçekleştiriyor. Allah Azze ve Celle yeni nesillere veriyor o sancağı. Çünkü onlar o esir psikolojisinden kurtulmuşlardır. Aşağılık kompleksinden kurtulmuşlardır. Ümmet ne zaman dirilmeye başladı? Şok döneminden kurtulduktan sonra savunma dönemine geçtik. Savunma döneminden de kurtulduk. Ondan sonra diriliş başladı. Red dönemine geçtik. Öze dönüş dönemine geçtik. Ondan sonra diriliş başladı. Müslümanlar 1800'lü yıllarda şok olmuşlardı. Batı'nın teknolojisi karşısında kendilerini aşağı görmeye başladılar. Teknolojiyi medeniyet zannettiler ve kendilerini aşağı gördüler. Şok oldular. Halbuki Batı'nın elindeki teknolojiydi, medeniyet değildi. Allah'a şirk koşanlar medeni sayılamazlar. Anasını babasını sokağa atanlar medeni sayılamazlar. Kadın erkek ilişkilerini düzenlemeyenler medeni sayılamazlar. Maddeye önem verip manaya değer vermeyenler medeni sayılamazlar. Bilim medeniyet değildir. Bilim medeniyetin bir parçasıdır sadece. Önce bunu anlayamadılar. Anlayamadılar ve Batı teknolojisi karşısında eziklik duydular. Kendilerinden utandılar. Onların kılı kıyafetlerini aldılar. İkinci Mahmut. Tarihe gavur padişah olarak geçen Osmanlı alayları Fransızlarla savaşırken Fransız askerlerinin elbisesini Osmanlı askerine giydiren, bununla yükseleceğimizi zanneden gafil ve cahil. Aşağılık kompleksi içerisinde meseleyi kılı kıyafet zannediyor. Teşhis yanlış. Geri kalmışlığımızın sebebi olarak kılı kıyafet zannediyor. Kılı kıyafeti değiştirerek ümmetin tekrar dirilişe geçeceğini zannediyor. O nasıl yanlışsa ümmetin bilimle yükseleceğini, bu durumdan kurtulacağını, Batı medeniyetinden ve kültüründen kurtulacağını zannedenler de aynı şekilde yanlış yapıyor. Allah Azze ve Celle bize gerçek mikrobu gösteriyor ama insanlar görmek istemiyor. O zamanlar şok dönemine girmişti bizim Müslümanımız. Geriliyordu ve batılı olmaya çalışıyordu. Neyse, o dönem geçti. Kısa geçiyorum. Onu uzun uzun ele almak icap eder ama kısa geçelim. O dönem geçtikten sonra ikinci dönem Müslümanlar, ikinci kuşak Müslümanlar geldi. Bunlar savunmacı Müslümanlar. Başörtüsünü savunuyorlar. Başörtüsünü savunuyorlar. İslam'ı savunuyorlar. Sanki İslam'ın savunmaya ihtiyacı var. İslam'ı savunuyorlar. Kitaplar yazdılar. İslam'da kadın hakları. İslam'da işçi hakları. İslam ve bilim. İslam'ın bilime verdiği önem. Bunlar nedir? Bunlar hep savunma psikolojisinin ürünleri. Bunlar savunmacı mantık. Yani demek istiyorlardı ki İslam haktır. Yani diyorlardı ki biz batılı olmayacağız. Biz İslam haktır, neden batılı olalım ki? Onlar gibi giyinmeyeceğiz, onlar gibi davranmayacağız, onların kanunlarını almayacağız. İslam haktır. İslam'da da bunlar var. Batı medeniyetinin esasları İslam'da da var. Kadın hakları, işçi hakları falan filan. Yani bu demek ki, bu demektir ki İslam haktır. Halbuki İslam hak değil. Hak İslam'dır. Yani İslam hak dediğiniz zaman öbürleri de haktır demiş oluyorsunuz. Onlar da hak olabilir. Halbuki öyle değil. Hak bir tanedir. İki tane hak olmaz. İki tane hak varmış gibi sanki bizimki de hak, onlarınki de hak dercesine İslam'ı savunma ihtiyacı duydular. Halbuki İslam'ın savunmaya ihtiyacı yoktur. Ve üçüncü kuşak Müslümanlar geldiler. Biz oyuz. Ümmetin dirilişi üçüncü kuşak Müslümanlarla gerçekleşiyor. Savunmacılarla değil. Aşağılık kompleksi içerisinde bizde de şunlar var, bunlar var diyenlerle değil. Batı medeniyetini reddeden ve özüne dönen ve İslam haktır demeyen, hak İslam'dır diyen bir kuşak. Hak İslam'dır. Yani İslam'dan başka hak yoktur demek. İnne din indallahil İslam. Allah katında başka doğru yok. O halde Müslümanlar hak İslam'dır demek zorundadırlar. Hak İslam'dır. Başka hak yoktur. İşte bu kuşak, bu kuşak, üçüncü kuşak reddeden, özüne dönen, batınınkini medeniyet olarak görmeyen, teknoloji karşısında eziklik duymayan, İslam'ı savunma ihtiyacı duymayan bir kuşak. Başörtülü bacımız başörtüsünü savunuyor. Nasıl savunuyor? Eğitim özgürlüğü adına, insan özgürlüğü, insan hakları adına savunuyor. Neden savunuyorsun? Yani sen özgür olduğun için mi başını örtüyorsun? Allah emrettiği için mi? Fikir özgürlüğünü mü savunuyorsun? Doğruyu mu savunuyorsun? Sen fikir özgürlüğü, eğitim özgürlüğü bilmem ne dersen, bunun için istersen, o da sana derse ki peki sizin savunduğunuz görüşe göre, sizin savunduğunuz inanca göre, sizin savunduğunuz hayat nizamında mesela çıplak gezmek istesek müsaade eder misiniz? Ne diyecek? Ederiz diyemezsiniz. Edemeyiz. Sizin savunduğunuz nizamda faize müsaade edecek misiniz? Diyecek. Ne diyeceksiniz? Ederiz mi diyeceksiniz? Edemezsiniz. Sizin savunduğunuz hayat nizamında içki, kumar, zina falan falan falan falan, biz bunların hepsinin serbest olmasını istersek, plajlar, çıplaklık istersek izin verecek misiniz? Ne diyeceksiniz? İzin veririz diyemezsiniz. Çünkü Allah izin vermiyor. O zaman o size diyecek ki, o halde farkımız ne? Bugün biz de size izin vermiyoruz. Farkımız ne o halde? Ne diyeceksiniz? Bir şey diyemezsiniz. O halde bu savunmacı mantık yanlıştır. Diyecektiniz ki, fikir özgürlüğü bilmem ney ney değil. Diyecektiniz ki, bu doğrudur. Bu Allah'ın emridir. Ben kendi kafamda çıkardığım bir fikre uymuyorum. Ben Rabbimin emrine uyuyorum. Senin söylediğin şeyler ise insanların fikirleri. Benim söylediğim benim fikrim değil. Farkımız bu. Savunmayacaksın, taarruz edeceksin. Bu yanlıştır diyeceksin. Ümmetin dirilişini isteyenler böyle bir nesil meydana getirmek zorundadır. Savunmacı bir nesil ümmeti diriltemez. Korkak bir nesil. Başörtüsü doğrudur, haktır. Allah'ın da emridir. Doğrusu da budur diyemeyen, fikir özgürlüğü, eğitim hakkı bilmem ne diyen ümmeti diriltemez. Evvela bu ahlakın değişmesi lazım. Bu bakışın değişmesi lazım. Yeni bir neslin gelmesi, üçüncü kuşağın büyümesi, genişlemesi lazım. Üçüncü kuşak. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا Ey kafirler, nasıl korunacaksınız? Öyle bir günden ki, o gün çocuk ak saçlı ihtiyara döner. Ayetin hakiki manası kıyameti anlatıyor. Kıyametle ilgili, yani kıyameti gördüğünüz zaman o çok dehşetli olayı gördüğünüzde çocuklar bile ak saçlı ihtiyara döner. Bir anda kıyametin dehşetiyle. Hakiki mana bu. Mecaz manaya gelince denmek isteniyor ki, ey kafirler, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Çocuğun ak saçlı ihtiyara döndüğü gün, yani 60, 70, 80 sene sonra nereye kaçacaksınız? Yeni bir nesil gelecek. İki nesil geçecek. 40, 80. İki nesil geçecek. Ve iki nesil sonra nereye kaçacaksınız? Şimdi zulmediyorsunuz. Düşünün, 1930'ları. Camiler ahıra çevrildi. İslam aleminin her tarafında, her tarafta zulümler yapıldı. Alimler idam edildi. Şapka giymeyenler idam edildi. Aradan 60-70 sene geçti. 40-50 sene sonra başladı bir hareket. 60'larda, 70'lerde özellikle bir hareket. Daha evvel de var tabii. Mısır'daki İhvan hareketi 1920'lerde başladı. Ama dünya çapında, benim kastettiğim dünyanın her tarafında bir uyanış 60'larda özellikle başladı. Ve İkinci göbekte geldi. 2000'lere geldik. 2000'ler artık dünyanın her tarafında uyanış hızlandı. Diriliş hızlandı. Çünkü ikinci kuşak artık son günlerini yaşıyor. Üçüncü kuşak geliyor. Üçüncü kuşak gelmeye başladı. Reddeden kuşak geldi. Ve özüne dönen kuşak, Batı medeniyetiyle ittifak etmek istemeyen, onları medeniyet olarak görmeyen, onları dünyanın baş belası olarak gören, kendi kriterlerimiz varken neden onların kriterlerini alalım diyen Üçüncü kuşak. İşte üçüncü kuşağın meydana gelmesi ümmetin dirilmesi için bir şarttır. Ümmetin dirilmesi için dünya sevgisinin ve ölüm korkusunun atılması bir şarttır. Dünya sevgisi var olduğu müddetçe ümmet ya dirilemez ya da dirilişi yarım kalır. Hazreti Peygamber'in dünya sevgisi ve ölüm korkusunun bizi ne hale getireceğini ifade ettiği hadisi ifade etmiştim. Size saldıracaklar çünkü kalbinizde vehin olacak, dünya sevgisi ve ölüm korkusu olacak. O zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Kur'an-ı Kerim dünya sevgisini gözümüzde küçültür. Dünya hayatını önemli gösterir. Dünya nimetlerini küçük gösterir. Allah kitabıyla bize yol gösterir. Dünya nimetlerine önem vermeyin. Buyurur ki Ali İmran suresinde Zuyyina linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahabi vel fiddâ vel khaylil müsevvemeti vel en'âmi vel hars. Kadınlar, oğullar, kantar kantar, kilo kilo altınlar, gümüşler, atlar yani Mercedesler, tarım, hayvancılık size hoş gösterildi. Hoş gösterildi. Bunlar hoş değil yani. Yani bunlar aslında güzel değil. Aslında insan bu dünya için yaratılmamış. Aslında insan bu dünyadan çok daha güzeli için yaratıldı. Bu dünya hayvanlar için yaratıldı. Bu dünyanın rahatı hayvanlar içindir. İnsan bu dünyada rahat değildir. Bu dünya yani rahat yönünden hayvanlar içindir. İnsanlar için ise imtihan için yaratılmıştır. Bu dünyada hayvanlar insandan daha mutludur. Hayvan bizim kadar derdi yok. Hayvan bizim kadar hasta olmaz. Hayvan istediği yerde yatar. Hayvan kışın bile sokaklarda yatabilir. Hayvan dünü hatırlamaz, yarını da düşünmez. Hayvan bizden mutlu. Halbuki insan hayvandan şereflidir. Demek ki insan bu dünya için yaratılmamıştır. Bu dünya insanın şerefine uygun değil. Çünkü bu dünyada sorun bitmiyor. Haksızlık, hırsızlık, namussuzluk bitmiyor. Dert bitmiyor. İnsan bu dünyaya imtihan için gönderilmiş. Dünya perest olmamalı. O yüzden Kur'an buyuruyor ki bunlar, bu sizin dünya nimetleri dediğiniz şeyler size güzel gösterildi diyor. Aslında güzel değil. Zuyyine buyuruyor. Yani süslendirildi. Bunlar size süslü gösterildi. Zeyyenne buyurmuyor. Biz bu dünyayı süsledik demiyor. Yani dünya süslü değil aslında. Size öyle geliyor. Ve mel hayatu dunya illa laibun ve lehu. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değil buyuruyor. Kim oyun oynar? Çocuk. Sen çocuk musun? Oyun ve eğlence kısa olur. Dünya hayatı da ona benziyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir buyuruyor. Allah kitabında dünya hayatının nimetlerini küçük gösteriyor bize. Dünyaya dalmayın deniyor. Dünyaya daldığınız için dünya sevgisi kalbinizi kaplayınca sizden korkmayacaklar. Çünkü siz dünyayı sevmeye başladınız. Görevlerinizi yapmamaya başlarsınız. Herkes cebini düşünür, görevlerini yapmaz. Gel Allah için şunu yapalım dersin, gelmez. Yapamam der. Gel peki şunu yapalım dersin, işim var der. Peki gel bunu yapalım dersin, başım ağrıyor der. Şunu yapalım dersin, anam bırakmıyor der. Hanımım bırakmıyor der. Kocam bırakmıyor der. Aslında dünya sevgisidir, gerisi yalandır. Rahat sevgisidir. Rahata meyletmektedir insan. Halbuki rahatın sonu zahmettir. Zahmetin sonu da rahmettir. Ama bunu unutur. Rahata meyleder. Dünyaya meyleder. Dünya nimetlerini önemser. Halbuki İslam'a göre dünya nimetleri önemli değildir. Dünya hayatı önemlidir. Ümmeti diriltmek isteyenler dünya hayatına önem verir. Dünya nimetlerine önem vermezlerse ancak o zaman bunu başarabilirler. Yoksa kalplerinde dünya sevgisi var oldukça ümmetin dirilmesine yardımcı olamayacaklar. Hep ben, ben, ben diyecekler. Şunu yapalım diyeceksiniz, gelmeyecekler. Gönlüm sizinle hocam diyor bana. Bugüne kadar bu laf o kadar çok insandan duydum ki maalesef. Kimi telefonda, kimi yüzüme karşı. Gönlüm, hocam her zaman gelemiyorsam da gönlüm sizinle diyor. Ben senin gönlünü ne yapayım? Senin bedenin lazım. Beraber koşturacağız. İş var. Bir nesil meydana getirmemiz lazım. Gönülle olur mu? Bedenle olur. Gönül ve beden beraber olmazsa olur mu? Gönlü benimleymiş. Aynı İsrailoğulları gibi. İsrailoğulları da Allah'a kabul ediyor. Peygamber Musa'yı da kabul ediyor. Ama gel mücadele edelim diyor Musa Aleyhisselam. Kurtulmak istiyoruz diyorlar bu durumdan. Güçlenmek istiyoruz diyorlar. Aynı bizim dediğimiz gibi. Ondan sonra gelin diyor Musa Aleyhisselam. Girin şurayı fethedelim. Mücadele edelim diyor. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın diyorlar. Benim işim var diyenler gibi. Gönlüm seninle diyenler gibi. Bu şekilde ümmet dirilebilir mi? Kur'an-ı Kerim dünya nimetlerini gözümüzde küçültür. Sayar şunlar şunlar şunlar. Bunlar önemi yoktur der. Önemli olan nedir? Zalike meta'ul hayatid dünya. Bunların önemi yok. Vallahu indahu husnul me'ab. Asıl varacağınız yer Allah katındadır. Asıl önemli olan budur der. Dolayısıyla Allah azze ve celle gözümüze küçültüyor ki dünya perest olmayalım. Görevlerimizi dünya nimetleri için ihmal etmeyelim. Ölümden korkmanın ecele faydası yok. Dünyayı çok sevmenin de rızkın artmasına faydası yok. Müslümansan iman etmelisin ki ecel bir tanedir. İki tane ecele münafıklar inanır. Müslüman bir ecele inanır. Bir ecele iman insanı cesur yapar. İki ecele inanırsan korkak olursun. Münafıklar diyorlardı ki savaşa giden, şehit olan kardeşleri hakkında diyorlardı ki onlar da bizim gibi evde otursaydılar öldürülmezlerdi. Yani savaşa gitmeseydiler uzun yaşarlardı. Kur'an onlara buyuruyor ki evlerinde otursaydılar gene öleceklerdi. Ecel bir tanedir. Bir ecele iman insanı cesur yapar. İki ecele inanırsa insan korkak olur. Şunları yapmazsam uzun yaşarım zanneder. Şunları yaparsam başım belaya girer. Şöyle şöyle olaylar başıma gelir. Erken ölürüm zanneder. Halid bin Velid ömrü savaşlarda geçti ama yatağında öldü. Ömrü savaşta geçmişti halbuki. Demek ki cesaret ömrü kısaltmıyor. Korkaklık da ömrü uzatmıyor. Rızık da öyle bir tane iki tane rızık yok. Ne kadar dünya perest olursan ol, rızkın bir tanedir, iki tane olmayacak. Yiyeceğin şey bellidir. İster cimri ol, ister cömert. Aynı lokmaları yiyecek ve bu dünyadan gideceksin. Kur'an bu şekilde bizi dünya nimetlerine tapmaktan kurtarmaya çalışır. Bunları anlamış insanlar ümmetin dirilişini gerçekleştirebilirler. Dünyaya tapıyorsa çocuk gibi, dünya bir oyun ve eğlence diyor Kur'an-ı Kerim. O demek ki hala büyümemiş. Oyun ve eğlence kimler içindir? Çocuklar içindir. Ve ekseriyetle oyun ve eğlencenin sonucunda insan pişmanlık duyar. Zaman kaybetmiştir. Ve çabuk biter. O yüzden de insan üzülür. Oyun ve eğlenceye kimler rağbet eder? Çocuklar, Kur'an demek istiyor ki siz çocuk musunuz? Her kim ki dünya nimetlerine tapıyorsa o reşit olamamış, rüştüne erişememiş bir çocuktur. Allah Azze ve Celle bize bütün kanunlarını açıklıyor. Fakat biz o gözle bakmıyoruz. Ümmetin dirilmesini istiyoruz. Ama hangi şartlarla ümmet dirilir? Bunlara kafa yormuyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki, ondan evvel şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim bizden evvelki ümmetlerden çökmüş ve çökertilmiş, yok edilmiş olan ümmetlerden bahsederken, mesela İsrailoğullarını anlatırken gereksiz soru sorduklarını ifade ediyor. Musa Aleyhisselam dedi ki bir inek kesin. 40 tane soru sordular. Bu ineğin rengi nasıl? Boyu posu nasıl? 40 tane soru sordular. Cevap geldi. Zorlaştı. Önce herhangi bir inek kesseydiler olurdu. Cevap geldikçe zorlaştı. Cevap geldi zorlaştı. Cevap geldi zorlaştı. Allah-u Teala dedi ki sapsarı bir inek. Alacalı olmayacak. Çift sürmüş olmayacak. Hayatında çalışmış olmayacak. Ne genç olacak ne yaşlı olacak. Şöyle şöyle şöyle şöyle olacak. Böyle bir inek bulmak zor. Kendi kendilerine dini zorlaştırdılar. Gereksiz meselelerle ilgilendiler. Aynı şekilde bu ümmet de gereksiz meseleleri bırakmadıktan sonra çok detayla uğraşıyorlar. Hocam diyor, tırnağımı keserken önce hangisinden başlayacağım? Aynı Ashab-ı Kehf'in sayısını soranlar gibi. O mağaraya giren gençler kaç kişiydiler? E sana ne? Ne olacak yani? Kur'an sana haber etmiyor. Sen neden bu kadar meraklısın sayıya? O mağara Tarsus'ta mıydı, Yemen'de miydi, bilmem nerede miydi? Ne olacak? Kur'an söylemiyor. Neden bu kadar peşine düşüyorsun? Gerekli olsaydı söylerdi. Ümmeti diriltmek isteyenler gereksiz ve çok detay meseleleri bırakmalıdırlar. Kendilerine açıklanmayan meseleleri bırakmalıdırlar. Kendilerine açıklanmış olan meseleleri, mesajı anlamaya çalışmıyorlar. Açıklanmayan tali bilgileri istiyorlar. Adam soruyor, hocam diyor, İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i keserken tuttuğu bıçağın diyor sapı tahta mıydı, demir miydi, taş mıydı? Ne yapacaksın? Ortada büyük bir olay var. Allah bir peygambere oğlunu, tek oğlunu 80-90 sene sonra verdiği tek evladını kesmeyi emrediyor. Bundan ne anlamalıyız? Allah neden böyle emrediyor? Bunu soracağına, mesaj nedir? Bundan ne anlamalıyız? O yiğit gençler, mağaraya girenler, Ashab-ı Kehf, neden mağaraya girdiler? Mesele neydi? Kavga neyin kavgasıydı? Neden orada 309 sene uyutuldular? Dert neydi? Mesele neydi? Mesaj neydi? Bunları soracağına, onların sayısını soruyor, mağaranın yerini soruyor, bıçağın sapını soruyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Bir kimsenin Müslümanlığının güzelliğindendir kendisine gerekmeyen meseleleri terk etmesi. Kendisine gerekmeyen meseleleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Ümmeti diriltmeye çalışanlar çok detayla uğraşmamalılar. Ümmet tevhidi öğrensin. Ümmet dünya sevgisinden kurtarılsın. Ümmet ırkçı anlayışları bıraksın. Ümmet nasıl çöktü? Bugün ne haldeyiz? Ulus devletleri. Türkiye, Suriye, Mısır, ulus devletleri. Ümmeti diriltmek isteyenler, ulus devlet anlayışını bırakıp, ümmet anlayışını kazanmalıdırlar. Çünkü Kur'an ey Türkler, ey Kürtler demez. Kur'an ey müminler diyor. Siz ümmetsiniz diyor. Ve Allah Azze ve Celle dinini gönderirken öyle göndermiş ki, öyle göndermiş ki, fert olarak yerine getiremeyeceğiniz hükümler var. Cemaat olursanız yerine getirebilirsiniz. Öyle hükümler var ki cemaat olursanız da yerine getiremezsiniz. Devlet olursanız yerine getirebilirsiniz. Öyle hükümler var ki devlet olursanız, ulus devleti, yerine getiremezsiniz. Ancak bütün Müslümanlar bir araya gelir, ümmet olurlarsa ancak o zaman o görevi yapmaları mümkün olur. Yani Kur'an'ın tüm hükümleri namaz gibi, oruç gibi değil. Haydi namazı fert olarak yapabilirsin. Orucu yapabilirsin. Ama bazı hükümler var ki cemaat olmadan yapamazsın. Mesela ümmetin dirilmesi için faaliyet yapmak lazım. Fert tembel olur. Fert korkak olur. Cemaat faaliyet yapar. Fert istediği kadar yapar. İstemezse yapmaz. Cemaat yapar. Yapmak zorundadır. Bekliyorlar. Bekliyorlar. Görev var. Gitmek zorundadır. Bekleyenler var. Görev var. Fert olsaydı yapmazdı. İşim var derdi, o kadar. Fert tembel olur. Fert bütün gücünü ortaya koymaz. Ümmetin dirilişini isteyenler cemaat çalışması yapmak zorundadırlar. Dinin bazı emirlerini yerine getirebilmek için cemaat olmak lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kim cennetin ortasına gitmek istiyorsa sakın cemaatten ayrılmasın. Şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Şeytana yardımcı olmayın diyor yani. İki kişi bile olsanız, üç kişi bile olsanız şeytanın oyunlarını bozabilirsiniz. Cennete yaklaşırsınız. Tek başına imanı kurtarmak şüphelidir. Hazreti İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyor Allah'ın izniyle. Ve buna rağmen diyor ki, İsa İsa olduğu halde, men ensari ilallah, kim Allah yolunda benim yardımcılarım olacak? Cemaat olmak istiyor. beraber olalım diyor. Hazreti İsa bile yalnız kalmak istemiyor. Ümmetin dirilişini isteyenler kendi görevleri olarak tebliğ yapmayı görenler. Ben tebliğ yapıyorum, görevimi yapmış olmuyor muyum? Dedi bana birisi, bir din dersi öğretmeni. Dedi ki hocam ben dedi topluyorum, ders yapıyorum, tebliğ yapıyorum. Görevimi yapmış olmuyor muyum? Tabii ki olmuyorsun dedim. Tabii ki görevini yapmıyorsun. Peygamber yalnız tebliğ mi yaptı? Tebliğ kafire yapılır. Sonra adam iman etti. Ne yapacaksın şimdi? Efendimiz kafire tebliğ yapıyordu. İman edenleri de alıyordu, eğitiyordu. Sonra onları da cemaat haline getiriyordu, görevler veriyordu. Yalnız tebliğ mi yapıyordu? Siz dinin tüm emirlerini fert olarak yaşayamazsınız. Cemaat olarak da yaşayamazsınız. Ama cemaat fertten daha iyi yaşar. Daha fazla yapabilir. Devlet cemaatten daha iyi yaşar. Cemaatin yapamadıklarını yapar. Bu faaliyetleri fert yapamaz, cemaat yapar. Mesela memleketteki haramları cemaat da engelleyemez, devlet engeller. Yani Allah bize ne olmamız gerektiğini öğretiyor. Öyle emirler veriyor ki devlet olmadan yerine getiremezsiniz. Ve öyle emirler veriyor ki tüm dünyada İslam'ı hakim kılmak ve bütün fitneyi kökünü kazımak ve Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek. Böyle bir görev veriyor Enfal suresinde. Bunu devlet de yapamaz. Ancak tüm müminler bir araya geldiği zaman yapabilir. Yani ümmetin dirilişini isteyenler fert olarak kalamazlar. Ümmetin dirilişinin şartlarından biri de budur. Cemaat olmak, daha sonra gitgide ümmete doğru gitmek ve sonunda ümmete ulaşmak. Bunun başlangıcı cemaat olmaktır. Cemaat olmadan nasıl ümmet olacaksınız? Şeytan bazı insanları aldatıyor ve diyor ki cemaatler bölüyor. Biz ümmetiz, bölücülüğe karşıyız diyorlar. Elini vicdanına koy da konuş. Ümmetti de bu ümmet iken cemaatler mi böldü? Ümmet zaten paramparça olmuştu. Sonra cemaatler zuhur etti. Öyle olmadı mı? Dolayısıyla zaten paramparçaydı. 1,5 milyar Müslüman varsa eğer, 1,5 milyar parça olmak mı daha iyi? Mesela 10 bin cemaat olsak mı daha iyi? Yani 1,5 milyar parça olacağımıza 10 bin parça olalım daha iyi. Hiç olmasa bir araya gelmiş olurlar. Burada 1000 kişi, burada 10 bin kişi, burada 50 bin kişi bir araya gelir, hiç olmasa bir şeyler yaparlar. Ümmetin dirilişini isteyenler ferdiyetçi kafayı bıraksınlar. Ferdiyetçi kafayla asla ümmet dirilemez. Kıymetli kardeşlerim, ümmetin dirilişinin şartları anlattıklarımdan ibaret değil. Elbette daha çok şartlar var. Irkçı kafaların bırakılması, herkesin kendi ırkını bir şey zannetmeyi bırakması lazım. Irkçılık bırakılmadan ümmet olabilir miyiz? Birisi bir Türk dünyaya bedeldir derse, öbürü kendi ırkını öven bir şey söylerse, herkes kendi ırkını göklere çıkarırsa, İbni Haldun ne diyor biliyor musunuz? İbni Haldun dünya çapında o meşhur kitabından, mukaddimede yani, diyor ki devletler nasıl çöker? Bunu kanununu anlatırken der ki hem bahadır özelliklerini kaybederler, yiğitliklerini kaybeder sonraki nesiller ve bir de kendilerini üstün görmeye başlarlar. Marifeti kendilerinden bilmeye başlarlar. Kendi kanlarında bir marifet var zannederler. Kendi neseplerini, Türkse Türklerin kanını, Kürtse Kürtlerin kanını, Arapsa Arapların kanını bir şey zannederler. Ve o zaman yalnız kalırlar. Bir şey zannetmenin sonucu, Türk yalnız kalır, Kürt yalnız kalır, Arap yalnız kalır. O zaman işte yavaş yavaş çökmeye başlarlar. Yalnız kalmanın sebebi ırkçılıktır. Ümmetin dirilmesini isteyenler ırkçı mantıkları bırakmalı. Herkes kendi ırkıyla övünmemeli. Senin ırkının kanı yeşil değil. Irkla övünmek gericiliktir. Büyük kafalar inançlarıyla övünürler. Çünkü inancını kendisi seçmiştir. İnsan ırkını kendi seçemez. Küçük kafalar ırkçı olurlar ve ırkla övünürler. Kafa daha da küçülürse malla mülkle övünmeye başlar. Böyle küçük kafalar başka şeylerle övünürler. Halbuki Allah bunlara önem vermemektedir. Ya eyyuhennas inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Adem ile Havva'dan. Ve ceannakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık. Tanışasınız diye, övünesiniz diye değil. Övünesiniz diye değil. Tanışasınız, kız alıp veresiniz. Farklı kültürler meydana gelsin. Farklı örf adetler meydana gelsin. O da bir güzelliktir. Farklı diller, farklı sanatlar, farklı kültürler, farklı halk oyunları vesaire, farklılıklar meydana gelsin. Tanışasınız diye, nasıl ki Ahmet'e Ahmet deniyor, Mehmet'e Mehmet deniyor, aynı şekilde Türklere Türk densin, Kürtlere Kürt, Araplara Arap densin. Başka bir özelliği yok. Ümmeti diriltmek isteyenler ırkçı kafayı bırakmalı. Peygamberimiz buyuruyor, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Kim daha takva ise o daha üstündür. İslam nereye bakıyor? Takvaya bakıyor. Bugünküler nereye bakıyor? Irkına bakıyor, malına mülküne bakıyor. Bu şeytanın ahlakıdır. Şeytan Hazreti Adem'e verilen ilme ve vazifeye bakmadı, toprağına baktı. Maddesine baktı. Adem topraktan dedi, ben ona secde etmem dedim. Toprağa bakan, maddeye bakan da şeytanın ahlakı vardır. Zenginliğe bakıyorsa onda Yahudi ahlakı vardır. Irkına bakıyorsa onda Yahudi ahlakı vardır. Yahudi kendi ırkını üstün görüyor. Ümmetin dirilmesini isteyenler bu mantıkları bırakmalılar. Elbette şartlar bundan ibaret değil. Dirilişimiz sadece bunlarla olacak değil. Bir şey daha söyleyeyim ve bitireyim. Ümmetin dirilmesinin şartlarından biri de peygamberi bir hareket metodu izlemektir. Hazreti Peygamber o zaman nasıl bir metot izlediyse, bugün de o metodu izlemedikçe ümmeti diriltemeyiz. Taviz verdikçe, ılımlı oldukça, korkak oldukça, tevhidi anlatmayıp namazı, ahlakı anlattığımız müddetçe ümmeti diriltemeyiz. Hazreti Peygamber dimdik duruyordu, saldırmıyordu ama onlara itaat de etmiyordu. Kur'an-ı Kerim buyurur ki onlara itaat etme. Efendimiz itaat etmiyordu ama saldırmıyordu da, dik duruyordu ve anlatıyordu ve sayısı çoğalıyordu. Müslümanlar dik durmayı öğrenmeliler. Taviz vermemeyi öğrenmeliler. Kendilerinden emin olmalılar. Üstünlük duygusuna sahip olmalılar. Irk olarak değil, şahıs olarak değil, iman olarak. Bu Kur'an'ın emridir. Kendini üstün görmelisin. Bu Kur'an'ın emridir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Bir ara kötü dönem geçirebilirsiniz. Zayıflayabilirsiniz. 50 sene, 100 sene geri kalabilirsiniz. Kafirler sizden güçlü olabilir. Gevşemeyin, devam edin. Üzülmeyin. Bilin ki siz üstünsünüz. Eğer iman ettiyseniz. Ümmetin dirilişini gerçekleştirecek olan nesiller böyle üstünlük duygusuna sahip olmak zorundadır. O zaman Avrupa'nın kriterlerini almaz. Kendini üstün görmeli. Ben üstünüm. İnanç olarak, ben üstünüm. Ahlak olarak, ben üstünüm. Kriterler, değerler olarak. Benim tarihim üstün. Benim meydana getirdiğim medeniyet üstün. Müslümanlarda bu anlayış olmalı. Bu dirilişimizin şartlarındandır. Hazreti Peygamber gibi dimdik durarak, onlara sağ gösterip sol vurarak değil, münafıkça yollar değil, aldatarak değil. Hiçbir peygamber davasını gizlemedi. Hiçbir peygamber onlardan gibi görünmedi. Hiçbir peygamber haramlara imza atmadı. Hiçbir peygamber onların önünde eğilmedi. Hiçbir peygamber onlardan kriter ve değer almadı. Bütün peygamberler davalarını net bir şekilde ortaya koydular. Bugün aynısını yapmak zorunda Müslümanlar. Hem hareket metodunu ve stratejiyi Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'den alacağız sallallahu aleyhi ve sellem, hem de eğitim metodunu Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'den alacağız. Ümmetin dirilmesinin şartlarından biri de budur. Efendimizin takip ettiği metodu bırakıp daha kolay yollar bulanlar bilsinler ki o yollar hedefe gitmiyor ve gitmeyecek. Peygamberi eğitim metodunu bırakıp başka metotlar, eğitim metotları geliştirenler bilsinler ki Allah'ın istediği insanı meydana getiremeyecekler. Peygamberi hareket metodu ve strateji, peygamberi eğitim metodu ve eğitim stratejisi. Bu ümmetin dirilişi için bir şarttır. Bunu Müslümanlar anlamak ve yapmak zorundadırlar. Bu mesele tabii ki bu kadar kısa değil. Hareket metodu nedir? Strateji nedir? Eğitim metodu nedir? Stratejisi nedir? Elbette ki bunun üzerinde uzun uzun konuşulması gerekmektedir. Ancak şimdilik bu kadarına temas edebiliyoruz. Zamanımız epeyce ilerledi. sabrınızdan dolayı da Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle bu ümmetin dirilişi için gerekli şartları taşıyan ve gerekli yollara başvuranlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.